Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Neslihan Nurtürk imzalı Lillah Sana Geleceğim başlıklı yazıyı sunuyoruz. Sanki sen gün ışığısın, ben dalımda şemşamer, yüzümü sana dönmüşüm, hem tabii hem muteber. Canı gönülden niyetlendiğim günden beri içimde sevinçle karışık bir hüzün gün sayıyorum. Geç kaldım demeyeceğim çünkü yıllar evvel kavradım ki her şey olması gerektiği gibi oluyor. Bizim yaptığımız erken, geç, iyi, kötü, az, çok gibi yorumlarsa çoğu zaman nefsimizin zanlarını dile getirmek oluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse kendimden, kendi sıkıntılarımdan başımı kaldırıp da sana bakabilecek gücü yeni buldum. Gündemime pek yeni fakat şaşırtıcı bir kuvvetle girdin. Tuhaf lakin doğru düzgün tanımadığım halde şevkle derdine düştüğüm ve tez zamanda kavuşmak istediğim bir dost gibisin. Sanki daha bir yıl evvelinde yabancın olan kişi ben değilim de seni ezelden tanıyıp sevmiş, sonra da kavuşup ayrı düşmüş sevgilinim. Telaşım sana bağır olmayayım. Yükün zaten dağlar aşmış. Kendi kendime şunu telkin ediyorum hep. Yar olacaksan da dikkat et. Yar oluşun ancak yardan ötürü olsun. Şükür ki hadis-i şerifler gücüme güç katıyor. İbadet için sadece şu üç mescide yolculuk yapılır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin. İçime dert olup düştüğünden beri sanki bana diyorsun ki, gel. Üstelik sen çok hüzünlü, namahremin hoyratça yaraladığı bağrın acılı. Düşmanları bin türlü oyunla yıkmaya çalışırken yine de vakarla ayakta duran, kalan son gücüyle inlercesine çağıran bir kederlinin sesine benziyor sesin. Tanıyorum. Ya ben? Benim sesim neye benzemiş yıllarca? Anlatayım. Hani kendisine çok ihtiyaç duyduğum bir zamanda bir arkadaşıma gel desem. Gel fakat lütfen bir şey sorma. Her işini bırak. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki gel. Çok acil gel. Ve o sesimi duymazdan gelse veya duysa da umursamasa, yola çıkıp gelmek yerine makineli tüfekle yaylım ateşi açar gibi sıralasa. İyi de nereye geleceğim? Ne diye geleceğim? Hangi yoldan geleceğim? Kaç günlüğüne geleceğim? Geldiğimde ne yaşayacağım? Kimlerle karşılaşacağım? Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya başımıza bir iş gelirse, hem yol parasını nereden bulacağım? Gel demesi kolay tabii. Çoluğu çocuğu kime bırakacağım? Çok işim var. Onları ne yapacağım? Ya anam göndermezse, ya babam izin vermezse, kocam da istemezse, benim de pek gelesim yoksa, canım istemiyorsa, zaten ben gelince ne olacak ki? Hem sen kimsin? Sahi tanımıyorum bile seni. Beni neden çağırıyorsun ki? Aman canım, senden bana ne ki? Anlıyorum. Beklentim, arkadaşımın tam bir iman ve itimatla çağrımın gereğini yapmasıyken, bunca sorgulama, bunca vesvese ve bunca unutulmuşluk zoruma giderdi. Kendisine en çok muhtaç olduğum anda, önüne çıkabilecek bütün setleri aşıp gelsin isterdim. Mazeret öne sürmeden yola çıkabilen, iki elim kanda olsa gelirim diyebilen candan bir arkadaşın varlığına hasret çekerdim. Çağrın kalbime ulaşınca akdettim ki, sen de benzer bir hasret içindesin. Nicedir zordasın. Ben de zor günlerden geçtim. Yaşadıklarım, dostluğun böyle günlerde lazım olduğunu öğretti. İşte bu sebeple niyet ettim. Bayramını kutlamadan evvel acını bölüşmek, zayıf bir umut sızıntısı değil, kuvvetli bir zafer coşkusu olmak için geleceğim. Müreffeh bir hayat güzeldir. Ondan çok daha güzeli ise onurlu bir hayattır. Rahatından vazgeçip de sıkıntıyı bölüşmeye gelemeyen birinin arkadaşlığını kim ister? Hele hele insanlara ahmak muamelesi yapan, keyfine, safasına, nefsinin arzularına esir düşmenin adını cennet hayatı koyan, yaşadığı rezillikleri kaliteli İslam diye yutturmaya çalışan, haramları helal gibi sunarak fitne yayan şeytan avanesinden hiç haz etmezsin. İyi bilirim ki ihlaslı müminlerin firaseti dipdiridir ve gözleri kimin kime hizmet ettiğini görecek kadar keskindir. Mahzun olma, Allah bize yeter ve şüphesiz Allah o nankörlere de yetecektir. Kefere haline bakmaz da büyük denir. Onları bu halleriyle hep gürültülü ve yapılı uçaklara benzetirim. Akıl almaz, lakin Allah'ın hikmeti işte. Kocaman bir uçak, küçücük bir kuş topluluğuyla çarpışınca afallayıp dehşete kapılır da ya en kısa yoldan geldiği gibi geri döner ya da çakılırcasına düşer. Üstelik kuşlar Allah'ın izniyle çarparlar ve Müslüman sivillerin yaşadığı bölgeleri vurup da yanlışlıkla vurmuşuz diyen gavurlar gibi namertlik yapmazlar. Hakka teslim olmuş Müslümanlar işte o kuşlar gibidir. Allah kibirli ve zalim düşmanı devirecek kuvveti onlara verir. Hastalığının da ustalığının da farkında olmalı insan. Müslümanlığın her türlü gereğini yerine getirebilmeye çalışmalı. Öyleyse çalış dedim, bilmeye çalış. Önce sen seni bil nefsim. Çünkü sen seni bilirsen Rabbini de bilirsin. Sen seni görürsen etrafı da görürsün. Sen senin yükünü kaldırabilirsen başkalarının yükünü de hafifletebilirsin. Sen senin kıymetini takdir edersen sana emredilenin, sana tavsiye edilenin de kadrini takdir edebilirsin. Sen senin zaaflarını görebilirsen sana getirilen yasakların da hikmetini görebilirsin. Öyleyse hadi, Rabbinin mübarek kıldığı, peygamberinin ziyaret et dediği yeri de bil. Git, bu kadar rahatına düşkünlük hayra alamet değil. Mazeret üretenler çoğalmaktayken sen yol almak için kımılda. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize muhtaç olanlar, mazeret dinlemeye değil, tam bir teslimiyetle yola çıkıp yanlarında olmamıza ihtiyaç duyuyorlar. Ve karar verdim. Lillah geleceğim. Sanki sen gün ışığısın, ben daneleri olgunlaşmış şemşamer. Yüzümü sana dönüşüm işte öyle tabii. Hangi bahçıvan bir çiçeği gün ışığına dönmekten alıkoyar ki? Sanki sen rızıksın, ben helalinden doymak ve doyurmak isteyen birer. Elimi sana uzatışım, işte öyle fıtri. Hangi komutan erinden helal rızkı esirger ki? Sanki sen ecelsin, ben şehadete hasret duyan bir nefer. Hazırlığım işte öyle safi. Hangi kuvvet nasibi şehitlik olan neferin yolunu kesebilir ki? Ve sen kadersin, benimki kaderden kadere bir sefer. Sana gelişim işte öyle gayri iradi. Hangi fani alın yazısını değiştirebilir ki? Yorgun ellerini tutup kuvvet katmak, dayan deyip derman vermek, mücadeleni seyredip dayanıklılığın sırrını öğrenmek için hissetmek, hissettirmek, görmek, görünmek, ölmek, dirilmek, şükretmek, fikretmek, fark etmek, zikretmek için, gönül gönüle gelmek, dertleşmek, halleşmek, helalleşmek için, bereketinden payımı almak, emanet edilen ikramı ulaştırmak ve illaki benden yana yalnız olmadığını gösterip sevincin olmak için geleceğim. Sen Kudüs'sün. Dünya madem ki ahiretin tarlasıdır, yeryüzü madem ki Allah'ın mescididir, her hayra pek muhtaç olan nefsimin sendeki hayırdan ve dersten de nasiplenmesi için atama, dedeme, ceddime, mürşidime, peygamberime vefamın gereğini yerine getirmek için geleceğim. Geleceğim çünkü sen Mescid-i Aksa'sın. Ben Müslümanım. Elhamdülillah. Neslihan Nur Türk imzalı Lillah Sana Geleceğim başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Şimdi de Cafer Durmuş imzalı Sıkılmış Yumruklara Dua Edebilir Misiniz başlıklı yazısını sunacağız. Ne zaman Yasin suresini okumak üzere Allah'ın kelamının huzuruna otursam, ikinci sayfasındaki Ashab-ı Kariye misaline gelince duygulanırım. Ah biz Müslümanlar, yüreğimizi yoklamalıyız diye hayıflanırım. Bu misallerden maksat olup bitmiş hadiseleri bize duyurmak olamaz. Bunlarla verilen mesajı doğru okumak lazım diye düşünürüm. Ashab-ı Kariye misali dikkat çekici bir cümleyle başlıyor. Yüce Mevla buyuruyor ki, Habibim, onlara şu şehir halkını anlat. Elçilere karşı pervasızca durmaları sebebiyle acıklı bir akıbete maruz kalanların durumlarını ümmetine duyur. Öyleyse burada sadece bilfiil tebliğle görevli olanların değil, herkesin alacağı dersler olmalı. Ruhul Beyan'da bu ayetlerle Allah'ın dostlarına olan lütuflarına ve düşmanlarına olan kahrına işaret edildiği belirtiliyor. Merhum Ömer Nasuhi Bilmense, münkirleri uyandırmak için bu misalin getirildiğini söylüyor. Evet, ama sadece onlara mı? Bir insan, nefsin arzuları söz konusu olunca, kendisine hakikati hatırlatanlara karşı Ashab-ı Kariye olup direniyorsa, bu misaller sadece münkirlere midir? Burada şunu görüyoruz. Bahsi geçen şehir halkı, kendilerine gönderilen iki elçinin meramını anlamayı düşünmemişler, bilakis şiddetle karşı çıkarak onları tehdit etmişlerdir. Nitekim, elçilerin üçüncü bir şahısla teyit edilmesi de onları intibaha sevk etmemiş ve başta söyledikleri tehdide tatbik etmişlerdir. Buradan anlıyoruz ki inkarcıların mazeret ve karşı çıkışları her zaman birbirine benzerlik arz eder. Çünkü bu misaldekiler de onlardan sonra gelenler de nasihatçilerin bir olan Allah'a iman edin, ona ortak koşmayın. Yaratan ve yaşatan O'dur. Yaptıklarınızın hesabını vermek üzere bir gün mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız şeklinde özetlenebilecek öğütlerini hiçbir zaman düşünüp değerlendirmemişlerdir. Bilakis elçileri yalancılık ve uğursuzlukla itham ederek tehditle yıldırmaya çalışmışlardır. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, inkarcıların bu yersiz çıkışlarını değerlendirirken, Alusi'den naklederek şöyle bir açıklama getiriyor. Hakk'a davet edenlerin kendilerine uğursuzluk getirdiğini söylemek, cahillerin her zaman adeti ola gelmiştir. Çünkü onlar arzularına uyan her şeyi, o bütün şerleri üzerinde toplamış olsa bile uğurlu sayarlar. Arzularına uymayanları da o şey bütün hayırları üzerine toplasa da uğursuz sayarlar. Halbuki elçiler söylediklerinin doğruluğuna Allah'ı şahit tutarak bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın emirlerini size tebliğ etmekten başka bir şey değil demişler ve kendilerine yöneltilen ithamlara cevap vermek üzere size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur sorusuyla onları intibaha davet etmişlerdir. Bu onları işiterek şehrin öbür ucundan gelen imanlı adamsa tebliğ mukabilinde sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun diyerek öfkeli kalabalığı ikaz etmiştir. Demek ki samimiyet ve sadakatin ölçüsü hasbiliktir. Bu hep böyle olmuştur ve kıyamete kadar da böyle olacaktır. Nitekim Şuara suresinde tevhid mücadeleleri anlatılan peygamberler, tebliğ mukabilinde hiçbir ücret istemediklerini özellikle beyan etmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de davasından vazgeçmesine karşılık kendisine makam, mevki ve servet teklif eden müşriklere bir elime güneşi, öbür elime ayı verseniz yine de vazgeçmem demiştir. Bundan sonraki ayetlerde şehir halkının elçileri teyit eden imanlı adamı linç ederek öldürdüklerini görüyoruz. O ipeksi yüreğin son nefesinde söylediği kuşatıcı sözleri buluyoruz. Gerçekten şehrin öbür ucundan koşup gelen imanlı adamın tespit ve temennileri önemlidir. O ilk önce öfkeyle savrulan kalabalığa altın değerinde bir ölçü veriyor. Diyor ki, bakın bunlar sizden hiçbir şey istemiyorlar. Dostça elinizden tutmak üzere gelmişler. Sizi bir olan Allah'a inanmaya çağırıyorlar. Bunların söylediklerini ciddiye alın diye dil döküp yalvarıyor. Yine o imanlı adam ki canına kastetmek üzere uzanan ellerin sahiplerine dua ediyor. Keşke kavmim benim şu halimi bilselerdi. Rabbimin beni bağışladığını ve ikramlarla karşıladığını bilselerdi diye iç geçiriyor. Onların gözlerinden öfke fışkırıyor. Bunun kalbinde merhamet çağlıyor. Keşke bilselerdi, keşke bilselerdi diyerek can veriyor. Öyle inanıyoruz ki Ashab-ı Kariye kıssası bize o imanlı adamın ufkunu işaret ediyor. Onlarla en güzel surette mücadele edin diyen ayetler bizden yine bunu istiyor. Taif'te kendisini taşlatanların nesline dua eden Resulullah bunu öğretiyor. Bugünkü soru şu olmalı. Bize kastetmek üzere sıkılmış yumrukların dostça tutacağımız eller haline gelmesine samimiyetle dua edebilir miyiz? Değerli dinleyenler, Cafer Durmuş imzalı Sıkılmış Yumruklara Dua Edebilir Misiniz? Başlıklı yazısını paylaştık. Yine aynı bölümde yer alan Oku Düşün Arınmış Olanlar Aldanmaz başlıklı kısa bir yazı var. Onu da paylaşarak devam edelim programımıza. Ala suresinde şöyle buyruluyor. Nefsini tezkiye edip manevi kirlerden arınan, Rabbinin adını zikredip ona kulluk eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir. Fakat siz ey insanlar, ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bu ayetler hem ebedi saadet yolunu gösteriyor ve hem de bizi ondan mahrum kılan aldanışın temel sebebini hatırlatıyor. Buna göre mümin, öncelikle nefsin arzularını kontrol altına almalı, arzuların baskınlığına dair kalan izlerden arındırmalı ve ruhu besleyecek iklimi orada tesis etmeli. Sonra ibadet ve zikirle gönlünü donatmalı. İlahi emir ve yasaklara riayet ederek kulluğun icablarını yerine getirmeli. İşte bu sayılanlar kulluğun ana çerçevesidir ki Yüce Mevla, kulluk dairesinde yaşayanları ebedi saadetle müjdeliyor. Onlara gözlerin görmediği, akılların hayal etmediği cennet nimetlerini, cemalullahı ve en nihayetinde rızasını vaat ediyor. Fakat insanoğlunun bir zaafı var. peşin olan menfaati görünce her ne kadar söz verenin vaadinden asla caymayan Allah Teala olduğunu bilse de vaat edilenleri belli aralıklarla unutuyor. Halbuki dinin özü gayba iman etmektir. Görmediğine görürcesine inanarak inancın gereğini yerine getirmektir. Sözün özü şu, nefsini hevasının baskısından arındırıp kalbini ibadet ve zikir şevkiyle donatanlar, geçici dünya zevklerine aldanıp da ahireti unutmazlar. Ve değerli dinleyenlerimiz, son olarak Nurettin Yıldız imzalı fıkıh başlıklı yazıyı sunacağız. Fıkıh, dini ilimler arasında bir ilim adı olarak bilinir. Genel anlamıyla dinin ince ölçüleriyle bilinmesi ve öğrenilmesi için kullanılmaktadır. Fıkıh ilmi, dinin ince ölçüleri demektir. Biraz daha güncelleştirilmişine ilmihal adı veriliyor. Zikretmeye gerek yoktur ki fıkhın esas aldığı bilgi kaynağı kitabımız Kur'an ve Peygamber aleyhisselamın hadisleridir. Bu iki kaynaktan temel olarak beslenir fıkıh. Fakih de fıkıh bilgisine sahip alim anlamına gelmektedir. Şüphe yoktur ki dindar olmak isteyen her mümin bir nebze fıkıh bilmek zorundadır. Ticaret erbabından olan o bölümün fıkhını bilecek, ziraat ehli de o bölümü. Namaz kılacağına göre her mümin namazla ilgili fıkhı bilecek. Netice olarak herkes için bir zorunlu fıkıh vardır, bir de herkesin özel olarak bulunduğu alan için bilmesi gereken. Mümin olarak yaşamak başka türlüsünde bir iddia olarak kalır. Cahilin iyi mümin olması sadece hayaldir. Namaz kıldığımıza göre namazın fıkhını biliriz. Bilmezse kıldığımız namaz baş göz kırdığımız bir namaz olur. Namazın ayrıntılarına dair bilgimiz, secdeden sehiv secdesine kadar ki ayrıntılar bütünüyle namaz fıkhını oluşturur. Her namaz ehlinin temel kültürü niteliğinde olur o bilgi. Ramazan ayında tutulan oruç da dinin emirlerine ve uyarılarına göre tutulacağına göre onun da bir fıkhı olacaktır. Oruç fıkhı diye bir fıkhı muhakkak vardır. Aksi takdirde aç kalmaya oruç demiş olabiliriz. Hac, zekat, sadaka, sıla-i rahim. Dinin emri diye yaptığımız her iş ve ibadet neticede dinin getirdiği ölçülere göre yapılacaktır. Bu da bir bilgiyi gerektiriyor. O bilgi kaynağı Kur'an'ımız ve hadislerimiz oluşturacaktır. Bizim önümüze de fıkıh adıyla getirilecektir. O kadar ki Kur'an okumanın da bir fıkhı vardır. Harflerin telaffuzundan medlerin çekilmesine kadar belli bir kurala göre okunur Kur'an'ımız. O kural izlenmediğinde okunması ibadet olan Kur'an okumalarını yapamayız. Rabbimiz mümin insan olarak nelere bakabileceğimizi, nelere de bakmamamız gerektiğini bize bildirmiştir. Salınmış bir göz sahibi olamayız. Kitabımız bize gözlerini korusunlar diye emir vermiştir. Fakihler de bunun üzerine göz fıkı diyebileceğimiz kurallar getirmişlerdir önümüze. Aynı şeyi kulağımız için söylememiz mümkündür. Serbest ve kuralsız kulak sahibi olamayız. Elimiz ve ayağımız iman ettiğimiz şeriatın çizdiği çizgilerle hareket ettiği zaman yarın Rabbimizin huzurunda hesabımız kolay olabileceğine göre elimiz ve ayağımızın da bir fıkhı vardır. Mümin olmak, mümin olarak yaşamak bunu gerektiriyor. Belli ibadetleri yerine getirip bildiğimiz gibi yaşayarak değil, her şeyimize teslim olarak ve bize ait ne varsa onu kurallar dairesinde tutarak iman hayatımızda başarılı olabiliriz. Her mümin bilir ki Kur'an'ımız ve hadisler kalp üzerinde çok yoğun durur. Yaşayan kalp sahibi olmaya çağırır bizi dinimiz. Kafirleri kalpleri ölmüş kimseler olarak gösterir bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalbin düzgün olmasıyla her şeyin düzgün olabileceğini, onun bozulmasının her şeyin bozulması olabileceğini anlaşılır bir dille bize bildirmiştir. Namazdan sadakaya kadar yaptığımız bütün işlerimizde ve yapmamış olmamız gerektiği halde yaptığımız işlerde kalp daima başrolde ve etkin bir konumdadır. İnsan olarak gösterdiğimiz tavırlarda, aile içi ilişkilerde, sosyal kimliğimizi oluşturan sözler ve tutumlarımızda kalp kaynaklı bir enerji kullanmaktayız. Adeta biz insan olarak veya mümin olarak kalbimiz kadarız, kalbimiz gibiyiz diyebiliriz. Bunun başka türlü izah edilmesi mümkün değildir. En temel iki kaynağımız olan Kur'an'ımız ve hadislerimiz ortadadır. Bu nedenledir ki namazımızı izah eden bir fıkhımız bulunduğu gibi esasen bir kalp fıkhımız da bulunmaktadır. Buna hangi isim verilirse verilsin, zaruri olma niteliğini değiştirmiyor. Namazın fıkhını bildiği kadar kişinin iyi namaz kılabileceğini nasıl iddia ediyorsak, aynı şekilde şunu da iddia ederiz. Herkesin insanlığı ve müminliği kalp fıkhına vukufiyeti ve tatbiki kadardır. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Nurettin Yıldız imzalı fıkıh başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yeni bir programda tekrar buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.